Ha, bunu söyleyelim. Bunu söyleyelim şimdi. Yani 5 Haziran saat kaçtı? Şey başlıyordu. Efendim? 14'te. 5 Haziran Cumartesi günü saat 14'te, yani haftaya Cumartesi, Hüseyin Topbey Mesnevi okutacak. Şimdi Hüseyin dedemiz. O benden 2 sene daha kıdemlidir ve benim önderimdir, rehberimdir. O rüyada beraberdik çünkü. Sağımdadı, beni götürdü. Zaten ona kızdığım için Hazreti Mevlana bana kızdı. Dedim, girecek başka bir tarikat bulamadın mı dedim. Bektaşilikle Mevlevilerin ne farkı var ki dedim. Gittin Mevlevi oldun falan. Böyle biraz daha ağır konuştum herhalde. Sonradan Hüseyin Bey her zaman benimle didişir. Böyle münakaşa etmeyi de sever. Ben de severim zaten didişmeyi. Böyle dedim. O hiç güldü geçti. Sen öyle zannet falan dedi. Ben de istiyorum ki cevap versin de ben de daha üstüne gideyim falan. Hiç öyle bir şey olmadı. 6-7 ay sonra bu olaydan, daha fazla belki 8 ay sonra Hazreti Mevlana dedi işte o rüyada, sen bizi beğenmiyorsun ama sen bizimsin dedi. Gel bakalım. Alaaddin Camii. Yer rüya. Yer bizim yatak. Gece. Soğan ağda oturuyorduk o zaman. Ama gördüm, rüyayı gördüm. Yani Alaaddin Camii'nin içi. Orta yerde Şems-i Tebriz'i konuşuyordu. Kırklara talimat veriyormuş. Hepsi sikkeli, destarlı. 40 kişi. Ortada yüksek bir kürsü. Öyle orada orta kubbenin ortasına kürsü konmaz. Bir tek şeyde var o. Selimiye Camisi'nde hünkâr mahfili öyledir. Tam orta kubbenin ortasındadır. Onun dışında öyle bir şey yok ama daha yüksek bir şey. Yani iki adam boyunda Şems-i Tebrizi'nin belki de manevi rütbesini görüyoruz. Yani çünkü rüyalar sireti gösterir. Oradan Hüseyin Bey'le de biz kapıdan içeri girdik. Çok sert, ciddi bir komutan gibi talimat veriyor. Tek kelimesini anlamıyorum. Ne diyor, kime ne görev veriyor hiç. Dedim, rahatsız etmemek için şöyle kenardan şöyle bir yay çizmeye çalıştım. Karşıdan Hazreti Mevlana gülerek geldi, bize doğru geliyor. Biz de el öpmek için ona doğru gidiyoruz. Tam şöyle 3 adım kalınca dedi ki sen bizi beğenmiyorsun ama dedi sen bizimsin, gel bakalım dedi. Elini öptük, tuttu, götürdü bizi ta arkada bir kenarda bir yere. Otur bakalım dedi, otur bakalım, otur, çek, yaklaş bana. Başımıza vurdu, sikkeyi tekbirledi, duasını yaptı orada. Biraz terleyeceksin dedi bu çileye, mahsuben. Sonra ben yine geleceğim dedi. Bıraktı gitti. Biz de orada öyle sessizce durduk. Rüyada bir saat kadar. Orada Şems-i Tebrizi hala konuşuyor. Sonra geldi şu sol omuzuma vurdu. Kalk bakalım dedi. Senin dedi manevi sıkıntını aldık. Aynen öyle. Sen dedi maddi sıkıntın var, paraya da ihtiyacın var dedi. Gel bakalım dedi. Hüseyin Bey, ama Hüseyin Bey hiçbir şey konuşmuyor, hiçbir şey, sadece yanımda duruyor. Tam oraya gittik, biz ayakta çağırdık, orada şeyler vardı, hademeler vardı, o camiye bakan, 5-6 kişi, onları da çağırdı. Biz 7-8 kişi olduk, kendisi ortaya duruyordu. Hüseyin Bey'e dedi ki sen bu tarafa geç. Ben Mevlana'nın yanındaydım, sağındaydım. Hüseyin Bey benim sağımdaydı. Hüseyin Bey benimle ikimizin arasına aldı. Yalnız dedi bu paranın bereketlenmesi için dedi şöyle bir devir yaptıralım dedi. Iskat-ı salat yaparken devir yaptırırlar. Böyle kabilte heptu falan gibi. O adamlar da hepimiz ayaktayız ama. Eski bir cüzdan. Çok eski ama. Yani liflif olmuş artık. Yusuf'un dedi annesinden bir emanet para var dedi. Bunu sana bekletiyordum dedi. Ama bereketlenmesi için şöyle bir devir yapalım dedi. Deviri yaptı, parayla elden ele böyle dolaştırdı. Aynen böyle bir kahverengi ama siyaha dönmüş artık bir cüzdan. Bitti. Hüseyin Bey'den başladı. Tam kendisine gelince devir bitti. Elini aldı. Buyur dedi, bu senin dedi. Cüzdanı aldım ve uyandım. Uyanmak mümkün değil. Tabii yastığın altında cüzdan arıyorum. Yani. O kadar canlı ki. Yani bu cüzdan nereye, niye kaybolur falan. Hala şimdi yani bak 1966 senesinin Miraç gecesi bu. Eylül ayına geliyordu o zaman. Demek ki kaç sene olmuş? 44 sene önceki bir rüyadır. Öğleye kadar kendime gelemedim. Diyorum kendime telkin ediyorum. Ya bu rüya diyorum ya. Rüya işte uyandım. Cüzdan falan olur mu? Rüyada öyle bir şey olur mu? Yani ama ben hani yanlışlıkla düşürmeyeyim yani bana emanet edildi falan diye falan. İçinde parayı gördüm şöyle yarım içinden para. O zaman yeni 20 liralıklar çıkmıştı. Türkiye'nin tarihinde ilk defa 20 liralık. O sene ondan 2-3 ay önce çıkmıştı. Aynı renk fakat 5 var bir takım sıfırlar var. Ben herhalde dedim bu serinin 50 lirası da çıkacak. 1966-1981 rüyanın ikinci etabı tam 15 sene sonra çıktı. Biz matbaa kurduk, iflas ettik, sıkıntı çektik, o çileler, o terlemeler falan. Ondan sonra o benim gördüğüm para aynen iyi biliyorum. 1981 senesinin sonunda 11 sene sonra hatta 11 seneden sonra işte bu parayı ben 15 sene önce gördüm. 5'i de gördüm. Buradaki sıfırları da gördüm ama 5000 lira diye bir paraya ihtimal vermediğim için bu serinin 50 lirası çıkacak zannediyorum. Arkasında da Hazreti Mevlana'nın resmi var. Bu böyle işte. İşte o parayı hala bak o seriden onu hala saklıyorum. Şimdi ben sen bana 1000 lira versen bunu vermem sana söyleyeyim. Rüya nasıl çıkıyor? İşte onun için ben diyorum ki ben rüyaya inanırım, duaya inanırım. Bir de aspirine inanırım yani. Öteki ilaçlara fazla itibar etmiyorum. Evet. Şaka olsun. İşte biraz da size şeyden bugün biraz zaten ben kitabı getirmedim. Kitap bitti. Birinci cildi bitirmiş oldum. Mevlana'dan bahsediyorum. İşte geçen hafta cumartesi pazar günü Kütahya'daydık. Şey hoca, Dumlu hoca, Mehmet Dumlu hoca. Belki 1000 kişiden fazla dışarıdan gelen vardı. 1000 kişi kadar da Kütahya'dan vardı. İşte onlar bir şey yaptılar. Her sene yapıyorlar. Sunurlar Gaybi Hazretlerini anma toplantıları yapıyorlar. Bir sürü hayır yapıyor. 20'den fazla eski türbe, eser, cami işte şeyin doğduğu konak dahil Evliya Çelebi'nin o Kütahya'da hepsini tamir etmişler. Pırıl pırıl yapmışlar. Şimdi kitaplar yapılıyor. Böyle cilt cilt koca koca eski divanlar, eski tasavvuf eserleri falan belki şimdi 20 cilt oldu. Tasavvuf diye bir dergi çıkarıyorlar ama her birisi böyle bir kitap hacminde koca. Yani o bir büyük ansiklopedi gibi oldu. Şimdi türbeler, tekkeler, dergahlar yeniden tamir ediliyor. Allah bunun mekanını hazırlıyor. Şimdi bunun içini doldurmak mesele oluyor şimdi. İşte bilgi ise ortada bilgiler var. Bunlar söz, lafz, bilgi, ilim ne diyorsan hepsi var ortada. Mekansa buyurun size işte mekan. Yalnız İstanbul'da 3-4 tane dergah tamir edildi. Bak yeni kapı dergahı tamir edildi. Burası tamirde. Öfür taraf şimdi şey Bahariye tamir edildi. Bolayır, Gelibolu tamir edildi. Hepsi. Manisa tamir ediliyor. Bu şey yine bu önümüzdeki cumartesi günü Kütahya diyorum Afyon Divani Mehmet Çelebi dergahı tamir edilip yeniden orada merasim yapacaklar falan. Yapılıyor bir şeyler. Ama İşte endişemiz şu, bu iş ayağa düşmemesi lazım. Yani bir davanın dürüst, hak olması önemli değil. Onu temsil edenlerin o davaya layık olmaları gerekir. Bu çok önemlidir. Bir dava hak olabilir. Ama ona siz başka şeyler katarsanız eğer, yani başka menfaatler, başka hileler içine, yani su karıştırırsanız o artık şey olmaktan çıkar. İlgi var, bilgi de var. Şimdi hani girmiş Nasreddin Hoca bakkal dükkanına, demiş ya bakkal amca buyur demiş. Şeker var mı? Var demiş. Un var mı? Var. Yağ var mı? Var. Yahu ne duruyorsun? Helva yapsana demiş. Yine helva yapacak adam alıyoruz. Bu iş. Geçen şeyde de söyledim. Siz son Mevlevi büyüklerle anma toplantısında da söyledim. Bu iş, bu enstitü kurulacak. İşte yani Mevlana Enstitüsü'nü kuralım diyorlardı. Kemal Edip Bey vardı. O zaman işte şey vardı, o zaman sağdı, Abdülbaki Gölpınar'dı, Halil Can Bey, Mithat Bahari Bey, hep konuşuyorlardı, bir kurulsun. Ama burada kim vazife görecek? Bu devlet tarafından kuruldu mu? Tamam, kurduk. Abdülbaki Bey işte Farsça biliyor, Türkçe biliyor, divanları var, çalışmaları var. Tamam, Abdülbaki Bey'i de getirdik, müdür yaptık ama hepimiz 70 yaşının üstündeyiz. Bizim bir ayağımız mezarda. Abdülbaki Gölpınarlı vefat ettikten sonra yerine kimi koyacağız? İkinci bir adam yok. Öyle, o zaman öyleydi. Halil Can Bey 70 yaşında neyzen başı gidiyor orada ney üflüyordu. Aslında ney 50-60 yaşından sonra zor üflenir. Çünkü dudaklar sertleşir. Ama son bir gayret, işte onlar yaşadı, yaptılar, ettiler. Onun için hep gecikti. Ama şimdi artık kurulabilir. Allah'a bin şükür bu 40-50 sene içerisinde bir hayli bu işe gönül vermiş insanlar yetişti. Benim bir tek korktuğum bunu paraya çevirmeleridir yani. Burada menfaat beklediğin zaman bu iş yatar. O bakımdan korkunuz. Evet, Hazreti Mevlana'dan anlatıyorduk. Ben bu sefer yazdım getirdim. Kitabı şey etmemek için. Yarımda taşı. Zaten kitap bitmişti. Annem Erişimel'den bir iki not almıştım buraya. Aldım. Onu size söyleyeyim. Ona diyor, kimisi işte ozan diyor. Haşa, sümme haşa. Kimisi filozof diyor. Bir kısmı düşünür diyor. Ya bu tasavvuf dediğimiz şey felsefe değildir. Başka bir şeydir. Seyri sülük diyoruz. Seyri sülük meslek demektir. Bu öğrenilir. Öğretimi var. Yani bir ortada bir bilgi var, bir öğreti var. Bir takım kurallar var. Ve pratik askerlik gibidir. Askerlik gibi. Futbol oynamak gibi. Berberlik gibi, marangozluk gibi. Aynen bir meslektir. Çırak olarak gidiyorsun marangozun yanına, orada bir kutu eğri çivi var. Al bunları doğrult diyor. Halbuki o çiviye ihtiyacı yok. Usta onu dökse, çöpe atsa da olabilir ama çırak elini alıyor, keseni vuruyor, parmağına vuruyor. Bu çivileri doğrult. İşte günde kaç tane doğrultacaksın? 40-50-60 neyse, eline vura vura, parmaklarını eze eze, o çünkü eliyle tutacak, keserle vuracak. Bir vurur, iki vurur, üç vurur, sonra öğrenir o çiviyi nasıl doğrultacağını, nasıl tutacağını, eline vurmadan çiviyi doğrultmayı öğrenir. Sonradan kendisi, siz o marangozların eskiden hep el işiyle olduğu için, şimdi kapılar fabrikada yapılıp gelip takılıyor. Eskiden evde yaparlardı onları, yani çat çat çat takarlardı. Yan vurduğu zaman çivi bu tarafa eğilecek gibi olursa, biraz meyil edersen ters tarafından vurur. Vururken çiviyi doğrultur ve çakar. Seninle de konuşur. Yahut ıslık çalar. Ama o çiviyi oraya o halde çakabilmek için en az 1 milyon çivi çakmıştır. Bu futbolcu dediğiniz çocuklar, gençler, Eğer 2 milyon defa ayağıyla topa vurmamışsa zaten topu istediği yere pas atamaz, gönderemez. Bir hattat birkaç milyon ye yazmadıkça bunu böyle rahatça yazamaz. Bu efendim Türk mistik, işte birden İslam mistikleri, mistisizm de başka bir şeydir. Mistisizm tasavvuf değildir efendim. Peki hocam nedir diyeceksiniz. Ha, şimdi mistisizm nedir? Mistisizm medyumluk kabiliyeti gibi bir kabiliyettir efendim. Mistik olmak için bir yerden el almaya gerek yok. Bir öğretisi de yoktur. Bir kuralı da yoktur. Bir metodu da yoktur. Doğuştan gelen bir kabiliyet. Mistik dediğin adam kendisini böyle bırakır. Yarı uykuya girer gibi. Dalar. İçine bir takım düşünceler, fikirler gelir yahut ilhamlar gelir. Bu ilhamların rahmani mi, şeytani mi, cinlerden mi geldiğini, nefsani mi olduğunu da o tayin etmekte kolay kolay şey edemez, fark edemez. Çünkü hiçbir vesvese sana ben şeytandan geliyorum diye etiket takıp gelmez. Rahmani surette görünür. Allah'tan geliyormuş gibi. Görüyoruz emsalini, ben yaşadım bizzat. Bir Fahiman Bey vardı. Allah rahmet eylesin. 3-4 sene önce vefat etti. Emekli oldu 63 yaşında, 62 yaşında. Demir yollarında çalışıyordu, şefti. Dürüst bir adam, namuslu bir adam, çok faziletli bir adam. Kalp ameliyatı oldu. Kalp ameliyatından sonra buna bir takım adamlar geliyordu. Şeyde, Afganistan'da bir şeyh Yusuf bin bilmem kim, Yusuf adı, onun ruhu geliyor bana diyor. 300 sene önce yaşamış bir şeyh efendi, yaşayıp yaşamadığı da belli değil ama o isimle geliyor. Doktora gitmiş, doktor ben bu işten anlamam demiş, psikolog. Erken ağrının dersler ona 7-10 geçer dedim. Efendim. Buyurun. Evet, buyur efendim. Sohbet olacak, bekliyorum sizi. Eyvallah, sağ ol. Başkasıymış. Oraya gitmişler falan etmişler. Sonra bir tane de vasıtasıyla, o zaman Ayhan Bey de sağ rahmetli, Ayhan Songar. Demişler ya Emin abiye gidelim, olmazsa Ayhan Bey'le de görüşürüz falan. Ayhan Bey şeyin, bu Bedri Ruh Selman vardı, bu cin çağırma, ruh çağırma falan, işte Kayserilioğlu vardı, Rafet Kayserilioğlu. Sevgi Dünyası diye bir dergi çıkarıyorlardı, onun bir serisi var bende, hala duruyor orada. Bir çakım arkadaşlar yazıyorlardı. Muammer Bilge vardı, bu işlerle uğraşan. Recep 90. Hep onlar bu işlerde uğraşmışlar epeyce falan. Sonra çıkarıyor olmadığını bırakmışlar. Olmaz. Mesela din, dinden öğrenir. Peygamberi var, kitabı var. Eğer sen din öğrenmek istiyorsan cinlere hiç müracaat etmeye gerek yok. Ama cinlerle uğraşıp onlardan bir şey öğrenmek istiyorsan o zaman kitabı, sünneti, peygamberi bu işe karıştırmayacaksın. Bu bir laboratuvar işidir. İstediğin gibi yaparsın. Yalnız Moskova'da 20'den fazla ruh çağırma şeyi var. Cinlerle uğraşıyorlar işte. Amerika'da var. Başka yerlerde var. İstihbarat elemanı olarak kullanıyorlar bunları şimdi. Efendim falan ordunun bilmem şeyinde kasasında hangi bilgiler var, planları nedir, ne günü taarruz etmeyi düşünüyorlar. Savaş taktikleri, bizzat savaş teknikleri. Gidiyor kasanın içinden öğrenip getiriyor, size bilgiyi veriyor. Bir de bir şey gibi, mor ötesi ışınlar gibi. Yani gayet şeydir. Hayır, gizli sır, gizli bir şey kalmayacak zaten, onu söyleyeceğim şimdi. Yani bizim dinimiz. Ha, bu din değildir. Geldi adam, dedim ne diyorlar? Bir sürü kaset getirmiş, koyduk kasetleri. İşte Latiful Ekber falan diye bir şeyler başlıyor. Benim bilmediğim dille konuşuyorlar diyor. Arapça ben bilmem, Arapça konuşuyorlar falan. Tamam, olabilir. Öğretiyorlar onu. Peki başka ne yapıyorlar? Ha dedi, ben bugüne kadar namaz kılmazdım. Bana 5 vakit namaza kıldırdılar, başlattılar. Hatta kuşluk namazı kıldırıyorlar. Peygamber Efendimiz kuşluk namazı kılardı, tam sende kıl diyorlar. Gece uyandırıyorlar, peygamber teheccüd namazı kılardı falan. Baktım mesajlar hep iyilik, güzellik bahsediyor. Dedim tamam. Arkadaş elimizde Kur'an-ı Kerim var. Peygamberin hadisleri var. Bu gelen mesajlar eğer bunlara uygun geliyorsa eyvallah tamam bir şey, bir tehlike yok. Ama bunlarla çatışıyorsa o zaman cinlerden geldiği, işin içinde fesat olduğu belli olur falan dedik. Güven verdi. Gelsinler dedim, korkacak bir şey yok ya, biz buradayız Allah Allah. Yani. Ne var ki? Epeyce 2-3 sene bizimle temas etti, gitti, geldi, davet etti, eve geldi falan konuştuk. Arkadaşlar var tabii o işin etrafında. Tabii insanlar şey peşinde değiller. Yani fazilet peşinde değiller, keramet peşindeler. Bir iyi hareket bin tane kerametten daha değerlidir. Onu size söyleyeyim. Bu ahlak-ı hamide dinidir. Muhammed ahlakıdır. Güzel ahlaktır. Bir fakire bir sadaka vermek böyle göklerde aç uçmaktan bin kat daha değerlidir. Bizim dinimizde öyle. Biz fazilete bakarız. Adamın hareketine bakarız. Sözü de önemli değildir. Ağzından bal akıtabilir bir insan. Hareketine bakacağız. Kendi davranışına bakacağız. Bir de seni nereye yönlendiriyor ona bakacağız. Tamam dedik, şimdi seni namaza bakalım. Sonra ne oldu biliyor musun? 3-4 sene sonra iyi böyle başladılar. Sen ahir zaman peygamberisin. Haydi ne duruyorsun diye. O gelen mesajlar buna bu sefer Latiful Ekber falan diye. Sen en büyük Allah'ın lütfusun bu millete. Sen peygambersin falan diye. Adam kendini yönetmekten aciz. Cinler ona pohpohlayıp peygamberlik veriyorlar. Hani o bir keto mu ne vardı? Ya aptal mı bu millet, anlamıyorum ya. Gidiyorlar, sen benim işte çocuğum olmuyor, bana çocuk şey versin. Ben bilmem yahut hastayım, beni tedavi et. Ya adamın her tarafı yamuk, dermanı olsa kendi kendine faydası olur. Yani sen kardeşim şu kamburunu düzelt kendine. Böyle göz bir tarafta, kulak bir tarafta, ağız bir tarafta, böyle yamru yumru bir adam. Yani illa ondan sonra da o şey neydi o öteki saçı uzun olan, ha memiş, medim memiş benim cinlerimi çaldı diyor, tavuklarını çalmış gibi falan yani. Hani komşu komşunun tavuğunu çalar ya. Ya onun için şudur mesela, bu mistisizmde mistik olan kişinin kendi cehdi yoktur. Tamamen kendini bırakıp pasif duruma geçer. Birinci şartı pasivitedir. Bu medyum olmanın şartı. İkincisi metotsuzluktur. Üçüncüsü mürşidi yoktur, irşadı yoktur. Yani bir öğreticisi yoktur. Bu bir kabiliyettir. Kendi kendine geliyor. Dördüncü madde kontrolü yoktur. Gelecekler mi gelmeyecekler mi? İlham hangi taraftan gelecek? Rahmani mi gelecek, şeytani mi gelecek? Ve bu gelenin gelip gelmeyeceğini olduğu gibi ikinci derecede bunun sıhhatli bilgi olup olmadığını mı kontrol edeceksin? Allah rahmet eylesin, bu Ahmet Kayserlioğlu vardı, Rafet'in küçük kardeşi. O İstanbul Lisesi'nden öğretim en talebesiymiş. Bu cin falan meselesi olmuş işte, mesajlar ruh diyorlar. Tabi cin, ben cinim diye gelmez zaten, onu size söyleyeyim. Ruh diye geliyor. Tabi ruh daha sıcak. İşte Eflatun'un ruhu, Fuzuli'nin ruhu, Mevlana'nın ruhu. İşte geçen gün anlattım onu. Gittik bir gün Bahari Bey'e, Mithat Bahari Bey'e. O bir Necla Çarpan diye bir kadın vardı. Yeni Mesnevi diye bir şeyler yazmıştı, şiir kitabı falan. Bir gün önce biz pazar günü sabahleyin gidiyoruz saat 10'da. Neyle çarpan da cumartesi günü öğleden sonra gelmiş. 5-6 saat efendiyi meşgul etmiş. Ben de dediğim 90 yaşına yakın yani 85 yaşlarında falan o zaman. Efendim bu yeni mesnevi. Abur cubur şeyler. Şiir desen değil, mesaj desen değil, secil desen değil, din desen değil, cin desen değil. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Orada bir takım abur cubur şeyler var. Ama kadın diyor ki bunları bana Hazreti Mevlana'nın ruhu benimle geliyor. Gece bana 6 saat her gece ders yazdırıyor. Bunları o yazdırıyor bana diyor. Bunlar benim değil, Mevlana'nın diyor. Biraz da satsın diye tabii. Mevlana'nın ismi büyük. Mevlana dedi mi akan sular durur tabii. Gelmiş bunları okumuş. Mithat Bahri Bey, Allah rahmet eylesin. Çok zarif bir adamdı. Çok mübarek bir insan. Kafası bozulmuş. Ertesi günü gittik. Reşit abi, ben Hüseyin'dim. Gidiyoruz. Efendinin bayağı böyle hasta gibi falan. Reşit abi sordu. Efendim bir şey mi var dedi. Hasta mısın falan. Hayır efendim dedi. Hasta değilim ama çok üzgünüm dedi. Ne oldu efendim? Ne var siz üzerim? Ya dedi, bir dedi hanım kız geldi de. Kız dediği de 40 yaşlarında o zaman bana. Tabii 90 yaşında olunca ben de şimdi 30 yaşındakilere bizim çocuklar falan diyorum yani. Geldi dedi. Ya dedi, Hazreti Pir'i ne karıştırıyorsun efendim dedi yani. Bu hezeyanları dedi, niçin dedi pirimiz yazdırsın ki dedi. Ben şiir yazdım, buyurun dedi, sen kendini niye Hazreti Mevlana'nın ismini kullanıyorsun falan. Efendi çok üzülmüş yani, isminin bu gibi şeylere, hezeyanlara alet edilmesi çok üzmüş, çok canını sıkmış. Nasıl olmuş efendim falan dedim. Ben o kitabı görmüştüm hatta. Üstünde de böyle tavus kuşu gibi bir şey var. Böyle renkli bir resim vardı kapağında falan. Ben de dedim ki efendim yalan söylüyor o kız. Kimse dedim, o kadın yalan söylüyor. Biz dedim Hazreti Pir'i orada dedim her gece Şems-i Tebrizi ile beraber sohbet ediyor biliyoruz dedim. Yani şimdi Şems-i Tebrizi bırakıyor da her gece 6 saat bu kıza mı gelip demiş ders veriyor dedim. Peki Şems'le ne zaman görüşüyorlarmış falan dedim bana. Deyince hay Allah iyiliğin versin diyerek başladı kıs gülmeye. Benim vazifem de maksadım da zaten efendiyi güldürmek, biraz neşelendirmekti falan böyle. Ha bunu öğreneceğiz. Evvela birinci vası pasivitedir. Mistik değildir. Mistisizmin, mistiğin bir yapacağı iş yok. Pasif duruma geçer bir. Mistisizmin metodu yoktur. İki, mistisizmin öğretisi yoktur. Yani belli bir bilgi birikimi yoktur. Üç, dördüncüsü en önemli nokta kontrolü yoktur. Şimdi şeye gelince, tasavvufa gelince, tasavvuf bir öğretidir. Başlangıcı var, sonu var, metodu var. Nereden başlayacağın belli, nerede bitireceğin belli. Kendi içimizdeki bir seyri seferdir efendim. Sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim diyoruz. Sırat-ı müstakim dediğimiz şey, vicdanımızla aklımız arasındaki köprüdür. İçimizdedir o sırat-ı müstakim. Eğer senin içinde o yoksa, bütün herkes galiba bu saati bekliyorlar. Neyse kalsın. Bu içimizdeki köprüdür. Aklımızdan vicdanımıza giden bir hayali çizgi. Sırat-ı müstakim, doğru yol. İki nokta arasındaki en kısa yol doğru yoldur. Doğru çizgidir. Eğrisi yok bu çizginin. Sen bir derece, yarım derece eğer o çizgiden saparsan 3 kilometre sonra kendini 15 metre, 20 metre ötede bulursun. Raydan çıkmış bulursun yani. Uçuruma gitmiş olursun. Alo. Buyurun. Hayır. Basmıyoruz. Şimdi şey çalmaya başlıyor, bakı başlıyorlar, kontür möntür çalıyorlarmış böyle, ödemeli çalıp diyorum, bilmem ne düğmeye basın, şu numarayı arayın falan. Niye arayacağım? Günde 15 tane mesaj geliyor. Dijitürk'ten geliyor, oradan efendim şu paket böyle oldu, bu paket böyle oldu, bilmem kendilerinden geliyor, başka yerden geliyor. Ben de hepsine diyorum ki biz ilk şartname neyse ona razıyız. Sakın bir daha rahatsız etmeyin. İşte böyle. Tasavvuftan bahsediyorduk. Tasavvuf, tarikatlar yahut tasavvuf işte. Bir defa bir öğretisi var. Bir metodu var. O öğreti hangi metodla, yani nasıl öğretilecek? İkincisi, onu öğreten birisi var, mürşidi var. Üçüncüsü, her aşamada onu öğrenecek olan son derece dikkatli ve aktif durumdadır. Araba kullanan gibi, uçak kullanan gibi. Sen içinde Cüneyd-i Bağdadi'nin dediği gibi tasavvuf barışı olmayan bir savaştır diyor. Kendi içimizde, nefsimize karşı açtığımız bir savaştır. Onun dediklerini yapmayacağız. Allah'ın dediklerini yapacağız. Ve her an dikkatli olacağız. Öyle pasifize kendini bırakacaksın da ondan sonra cinler, melekler yahut rahmani veya şeytani gelir veya gelmez. Öyle bir şey yok. Peki burada hiç kabiliyete yer yok mu? Kabiliyet gerekli. Burada da istidat dediğimiz şey gerekli. Ama müsait olan, istidatlı olan onu 2 senede öğrenir. O bilgileri, o aşamaları, o yetenekleri elde eder. Daha az kabiliyetli olan 5 senede öğrenir. Aptal olan 10 senede öğrenir. Ama öğrenir. Bırakmazsa bu işi öğrenir. Sadece bu işte, bu seyri sülük dediğimiz bu yolda sadece kabiliyet bize zaman kazandırmaya yarar. Yani 10 senede öğreneceğimiz şeyi 3 senede öğrenirsin. Bir yere, menzile varmak gibi. Diğer şeyler de olduğu gibi. Okula alıyoruz çocukları, ilkokul 1. sınıfta. Bir çocuk var 15 günde yazıyı öğreniyor, söküyor. Öteki 3 ayda söküyor. Ama söküyor yani. Şey yok. Okula gelip de okuma yazmayı öğrenmeden gideni hatırlamıyorum ben. Aptal da olsa öğreniyor, gerizekalı da olsa öğreniyor. Burada zeka veyahut da kabiliyet sadece işin şeyi süratlendirmesine sebep olur. Yoksa öğrenmez diye bir şey yoktur. Öğrenir. Ha. Bir en mühim nokta ki Abdülvahid Yahya Relegano'nun Muhiddin Arabi üzerinde çalıştı. Bir ömür verdi. 40 sene çalıştı o işte. 30 büyük cilt, bütün tasavvuf, Muhiddin Arabi'nin 500 küsur risalesini eserlerin olduğu gibi Fransızca'ya çevirdi ve şimdi Fransızca'daki Muhiddin Arabi'ye ait bilgiler Türkiye'dekinden çok fazla. Çünkü Hindistan'dan, Şam'dan, Mısır'dan, Bağdat'tan bütün hepsini topladı, torladı bu adam, bir ömür verdi. Ve bu işi şey etti. En önemli şey İcazet dediğimiz el alma, intisap, zincir, altın halka dediğimiz şeydir. Feyz-i Muhammedi buradan gelir efendim. Ta Peygamber Efendimiz'den başlayan Ebu Bekir, Ali, oradan Cüneyd-i Bağdadi, Cüneyd-i Bağdadi'den sonra bizim el aldığımız mürşidin gerçekten bir başka mürşitten el almış olması lazım. Ve arada kesintisiz olmaması, yani kesinti olmaması lazım. Tıpkı mesela şimdi şu kullandığımız elektrik zannediyorum Keban'dan geliyor. Veyahut da Karakaya'dan geliyor. Veyahut da bilinen başka yerden geliyor. Ama bunu buraya taşıyacak teller var. İşte o manevi bir teldir. Feyz-i Muhammedi oradan gelir. Mesela Muhyi'nin bir şiiri var. Tarikat ehli-i sofi bizi sanma kuru zahid. Bizim semt-i Muhammed'den gelen bir rahımız vardır. Bu yol. Renegan'ın bunun üzerinde duruyor. Hatta mürşidin alim ve fazıl olması, okuma yazma bilmesi de şart değil diyor. Sadece el almış olsun diyor ve samim olsun bir yolda. İhanet etmiş olmasın diyor. Yani aldığı emanete ihanet etmiş olmasın yeter diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz okuma yazma bilmiyordu ve o evliya dediklerimizin birçoğu okuma yazma bilmez. Fakat büyük ehlullah'tandırlar. Bu bunun üzerinde duruyor. Bu diyor feyiz zinciridir. Bu oradan gelen manevi feyzi bize taşıyacak olan bu el almış olmaktır diyor. Mistisizmde bu da yoktur. Bu da yok. Efendim? Renegano efendim bunun üzerinde ısrarla duruyor. Evet. Buyurun. Evet. Buyurun efendim. Benim canım. Buyurun. Evet. Bir dakika. İyi olur. Verirseniz diyoruz. Buyurun. Evet. Evet. 23, 70, 9. Tamam. Ben şimdi o yarım saat sonra ararım. Oldu efendim. Çok teşekkür. Sağ olun. Neydi şoför arkadaşın adı? Bülent. Tamam, oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Muhyiddin-i Arabi'nin üzerinde son devirde çalışan bir adam. Kendisi 1960'larda falan vefat etti. 54 müdür nedir vefatı? René Gannon. Efendim bu Cizvit tarikatına mensup Fransız bir Katolik, koyu bir Katolik. Hint mistisizmini öğrenmek merak için gitmiş. 4-5 sene Hindistan'da Brahman dininin mensupları arasında kalmış. Oradan 2 sene gitmiş Tibet'te Budistlerin arasında kalmış. Sonra Faslı bir, daha doğrusu İsveçli bir ressamla tanışmış. Müslüman olmuş İsveçli ressam. O da onu Faslı bir şeyh efendiye götürmüş. Faslı şeyhle tanıştıktan sonra Müslüman olmuş ve tarikata girmiş. Zannediyorum Şazeli tarikatına girmiş. Yani şimdi o hatta hepsi bütün ayrıntılar aklımda değil. Ondan sonra Muhyiddin Arabi üzerinde çalışıyor. Muhyiddin Arabi de Hristiyan mistisizminin, Hint mistisizminin, Budistlerin, İslam tasavvufunun bütün şeyini aradıklarını Muhyiddin Arabi'de buluyor. Yani öteki taraflarda. Var şimdi orada da bir takım hakikatler var. Şimdi boşuna şey etmeyin. Yani mesela Paska, benim hayran olduğum bir Katoliktir. Onun da bir sözü var. Hatta diyor ki ey Allah'ım beni sana yaklaştıran her şey, uzaklaştıran her şeyden daha değerlidir. Bu dayanılmaz romatizma ağrıları için sana şükrediyorum, hamd ediyorum. Çünkü bu ağrılar beni sana yaklaştırıyor. Gençliğimde böyle değildim diyor. Gençliğimde gülüp eğlenmeyi mutluluk zannederdim diyor. Halbuki kutsal kitap ağlayanlara ne mutlu. Onlar sonra gülecekler diyor. Bundan dolayı da sana tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum diyor. Geçtiğimdeki o kitaba aykırı, kutsal kitaba aykırı düşüncelere sahip olduğundan dolayı da sana şimdi diyor af diliyorum, mağfiret diliyorum diyor. Böyle bir adam, enteresan bir adam. Ha, bırakmış, gitmiş. Son 7-8 senesi manastırda geçiyor zaten. Tabii taş bina orada şey olduğu için ağrılar, yüksek romatizma ağrıları çekiyor. Bu ağrılar beni sana yaklaştırıyor diyor. Şimdi onu söylüyoruz. Nimet çoğu zaman beladan daha tehlikelidir. Buyurun, bir vakit tanıdığınız zenginlere bakın. Ben hocam diyor Anadolu'dan gelirken 5 vakit namaz kılıyordum diyor. Sonra diyor burada geldik zengin olduk diyor. Cumalara gitmeye başladık diyor. Sonra cumaları da terk ettik diyor. Bayramdan bayrama gidiyoruz diyor. Eğer tatilde olursak ona da gidemiyoruz diyor. Buyur. Şimdi bu nimet verilen servet, zenginlik bu adamı Allah'a yaklaştırdı mı yaklaştırmadı mı? Uzaklaştırdı mı? Hangisi? Kendisi itiraf ediyor. Diyor ki ben hocam diyor fakirken diyor fitremi veriyordum, zekatımı veriyordum, hayır hasanat yapıyordum. Şimdi zengin olduk diyor ancak senetlerle, çeklerle uğraşıyoruz diyor. Vallahi ne zekat verebiliyorum ne namaz kılıyorum falan kılabiliyorum diyor. Ancak işte günü yetiştirme, koşuşturma diyor falan, çalışıp gidiyoruz diyor falan. Peki niye zekat vermiyorsun dedim. Hocam diyor kazancımıza haram karıştı ben biliyorum niye veremediğinizi diyor. Hepsinin de farkında. Benden farkı daha benden uyanık yani. Tüccar adam bu aptal olur mu yani? Elbette. Ne olduğunu da biliyor. Hepsini biliyor. Bakıyoruz. Şey diyor bu Hüseyin Hanım var. Abdülhak Hamid'in ikinci eşi Fatma Hanım'dan sonraki eşi. Çok bir sosyetik bir hanımdır. O İstanbul sosyetesinin tanıdığı şeyler. Bu işte Maçka'da oturuyor zaten. Maçka Palas'ta Abdülhak Hamid. Hüseyin Hanım'ın bir sözü var, tespiti. Diyor ki Anadolu'dan İstanbul'a gelmiş, zengin olmuş. Ne kadar zengin insan tanıyorsam hepsi Anadolu'dan eski eşlerini boşadılar. İstanbul'dan yeni yeni evlendiler diyor. Yenileriyle evlendiler diyor. Ve görün bak kroların yaşları falan 80 yaşında adam 17 yaşındakiyle falan evleniyor. Daha. Yani bu evliya değil ki, peygamber değil ki Hüseyin Hanım gördüğünü söylüyor. Biz de aynı şeyleri görüyoruz yani. Biz de aptal değiliz yani. Dedikodu gibi oluyor ama uyanasın diye söylüyorum sana. Hazreti Süleyman'a Allah'ın verdiği nimeti kimseye vermemiştir. Havayı emrine verdi. İstedi. Bir günde diyor iki aylık yol giderdi. Öğleye kadar bir aylık yol gidiyordu. Öğleden sonra bir aylık yol gidiyordu. Bir aylık yol buradan işte Kayseri kadardır. Yani burada kalkıyor İstanbul'dan öğle yemeğini Kayseri'de yiyor. Akşam yemeğini de Van'da yiyor. Yani Bağdat'ta yiyor. Öyle. Bir günde şöyle böyle 1000 kilometre yol gidiyor demektir. Daha fazla. Peki ne dedi Hazreti Süleyman? Bir defa atları severken gecikmiş, ikindi namazını geciktirmiş. Bir defa. Atları çok seviyor, çok da atı var. Atları severken bakmış ki güneş batmak üzere. Tam namaza duracağı zaman Cenab-ı Hak ona sesleniyor. Ya Süleyman, sen atlarını benden daha mı çok seviyorsun? Niye namazı geciktirdin? Niye bana geç geliyorsun yani falan? Ve Hazreti Süleyman kendisine Belkıs'ın gönderdiği hediyeler önüne serildiği zaman böyle işte gümüşler, altınlar, bilmem halılar vesaireler ve şunu dedi: "Vama etaniyallahu hayrun mimma atakum bel entum bihadiyetikum tefrahun." Siz getirdiğiniz hediyelerle böbürleniyorsunuz ama Allah'ın bana verdiği nimetler sizin hediyelerinizden çok daha değerlidir diyor. Verdiği nimetlerin farkında. Bir defa işte gaflet ediyor. Orada da itap geliyor. Ya Süleyman, atları sen benden daha mı çok seviyorsun diyor. Hazreti Mevlana ne diyor? Halk nimet peşinde koşar, rızık peşinde koşar diyor. Arifler rezzakın peşinde koşarlar. Sen gerçekten öyle. Avam rızık peşinde ömrünü tüketir. İşte şunu yapacağım, bunu kazanacağım, araba alacağım, var ya benzin, bu tarafa, bu tarafa, bunun peşindedir. Arifler böyle şeylerle uğraşmazlar. Rezzakın peşindedirler. Nimeti verenin peşindedirler. Hepsi Allah'tandır. Onun için hidayeti de sen kendinden biliyorsan şirktesin. Kıldığın namazı, ibadeti de kendinden biliyorsan, nefsane yapıyorsan ya. İşte 3 rekat namaz kıldık, biz cennetten bir arsa sahibi olduk. Allah'ı kendine borçlandırıyorsan, sürekli liste yapıyorsan, böyle ihsaniye kesiyorsan, hiçbir manası yok. Cennet dediğin şey de masumadır. O da Allah'ın mülküdür, o da Allah'ın yarattığıdır, sen de Allah'ın yarattığısın, bu dünya da Allah'ın yarattığıdır. Sanki bu cennetten ne anladın ki o cennetten anlayacaksın. Her zaman söylüyoruz. İneği cennete de koysan arayacağı nimet samandır, başka bir şey bilmez ki hayvan. Mesela burada ruhunu yükseltmektir, insanın geliştirmektir. Burada incelmektir, burada terakki etmektir, burada yükselmektir, burada izan sahibi, irfan sahibi olmaktır. Orada gittiğin zaman işte güzel sular var, güzel şeyler var, bağlara git, Yıldız Parkı'na. Aynı şey orada var yani. İleyin, beni konuşturacaksınız. Öyle bir gün işte, Haziran şeyi. Daha biraz belki sonra, yani bundan bir 15-20 gün sonra o Körfez koyuna, Katam Kanlıca'ya giren köşede bir eve mevlid okumaya gidiyoruz. Rahmetli Kani var, Hüseyin Top var, Hüsret Yeşilçay, Zeki Altın, Ali Gülses, o devrin bütün böyle 8-10 kişiyiz. Zengin bir yalı. Hüsret zorladı, toparladı. Şimdi Kani'nin solunda, sağında Hüseyin Bey var. Böyle 3-4 basamak merdivenle iniliyor. Caddeden yalıya, bahçeye. Tam yalıda şeyden. Suyun şıpır şıpır şeyin, denizin kenarında. Arada bir bahçe var. Adam boyu ortanca. Bütün ortancalar açmış. Üstünde şeyler var. O beyaz beyaz çiçeği açan şeyler. Manolyalar. Manolya ağaçları var. Onlar da çiçeği açmış. Mis gibi bir koku, ikindi üzeri, güneşte tam Sultanahmet'in minareleri üzerinden geçiyor, boğaz bir cennet. Şimdi Kani tabi bir şey görmediği için Hüseyin anlatmak istiyor. Kani dedi, ya burası dedi, bir görsen dedi, nasıl bir cennet falan dedi. Ortancalar var Kani dedi, şimdi bak. Üste dedi manurlar açmış dedi. Tam böyle. Ya kendi aramızda koy. Ötekiler gittiler, biz yavaş yavaş. Kâne düşmesin diye ben sol tarafındayım, Hüseyin sattım. Ben de baktım şöyle bahçeye. Hüseyin'e dedim ki, biz çok samimi olduğumuz için az konuşuyoruz. Dedim, sus yahu dedim, Allah aşkına. Boş konuşma dedim. Cennet buraya göre gece kondu mahallesi kalın dedim. Neyse. Yani, Kur'an'da anlatılan cennet işte. Arap bir parça suyu gördü mü zaten, o bahar diyor. Bir gölet görüyor, deniz diyor Arap. Suyu görmüş ki çölde. Bir parça yeşillik görüyor. Vallahi lazım cennet, cennet diyor, cennet diyor. Yani bir parça yeşillik ağaç gördüğü zaman cennet diyor. Şimdi o cennet Arap'a göre anlatılmış cennettir. O cennetin benzerleri senin ülkende her köşe başında 30 tane var o cennette. Esasen dünyanın kendisi cennettir, onu size söyleyeyim. Bak, bu kadar galaksiler var. Milyarlarca ve gökyüzündeki galaksilerin sayısı, gök cisimlerinin yani seyyare hatta şey dediğimiz işte gezegen dediğimiz dünya plajlarındaki kum tanelerinden daha fazladır. 14,5 milyar ışık yılı öteden milyarlarca galaksi, her galakside milyarlarca güneş sistemi ve bu bizim Samanyolu galaksimiz de işte 10 milyon ışık yılı bir başından bir başı 10 milyon ışık yılı ama 14,5 milyar ötedeki galaksilerden geliyor. Ve en yakın, bize en yakın olan ikinci bir yıldız da 3,5 senede geliyor. Bize ışığı 3,5 senede geliyor. Yani şimdi en yakın yıldız dediğimiz işte o bu yıldız diye gördüklerimizin çoğu galaksilerdir. Gözle zaten dürbünle de falan artık kullanmıyorlar şimdi. Lazer şeyleri kullanıyorlar, dalgaları kullanıyorlar. Mor ötesi ışıklarla falan. Bu kadar geniş bir kainat dediğimiz, bu kozmos dediğimiz dünyada, şeyde bu kainatta daha dünya benzeri ikinci bir gezegen bulunmamıştır. Tespit edilememiştir. Binde bir hesaplarla, ihtimal hesaplarıyla getiriyorlar. İşte 1000 tane galaksiden bir tanesinde güneş sistemi olursa, 1000 güneş sisteminden bir tanesinde dünya benzeri bir gezegen olursa, İşte bundan şöyle olursa binde birlerle hesap yaparak aşağı yukarı 1000 küsür şu anda dün kainattaki 1000 küsür dünya benzeri canlı taşıyabilecek şey olması gerekir. İhtimaller hesaplar. Ama pratikte, gerçekte, realitede bir tane dünya benzeri şey daha bulunamamıştır. Ve dünya benzeri ikinci bir gök cisminin yani gezegenin olması ihtimali de 10 üzeri 28 de 1. Yani 10 yazacaksın, 28 tane sıfır koyacaksın üzerine önüne. 30 hane oluyor o zaman dikkat edersen. 30 hanede bir şey oluyor. Yani milyar kele milyardan biraz daha fazla ihtimalden bir ihtimaldir dünya benzeri bir şey. Allah bu dünyayı kırlanta olarak yaratmış. Kıymetini bilmiyorsun. Sen burayı çölleştiriyorsun. Sen bu cenneti cehennem haline getireceksin. Öbür dünyada Allah'ım bana cennet ver diyeceksin. Olur mu öyle şey? Sana verdiğim cenneti ne yaptın ki demez mi Allah? Evet. Biraz size başka şeyler okuyayım. Şurada Mevlana'dan aldığım bir pasaj var. Onu aynen okuyayım da laf uzamasın. Tasavvuf mistisizm değildir. Alakası da yoktur. İslam mutasavvıflarına, İslam velilerine mistik demek hakaretten başka bir mana ifade etmez. Onu da size söyleyeyim. Mistisizm pasivite üzerine kuruludur. Tasavvuf cehd-i gayret üzerine kuruludur. Adı da cihattır. Nefsi de cihattır. Cüneyd-i Bağdadi'nin de dediği gibi içimizdeki bitmeyen ve barışı olmayan savaştır. Bir ömür boyu savaş ve barışı olmayan savaştır. Sulhu yok, sulh yapılmayacak. Sürekli savaş halindedir. Arifler, Hazreti Mevlana konuşuyor şimdi bak. Bilgiyi başkalarının sözlerinden değil, kendi iç dünyalarında yaşadıkları ruhsal tecrübeden elde ederler. Zaten onu söylüyor bir yerde. Hak ehlinin üstadı bila vasıta haktır, Rab'tır. Elbette kitap ehlinin üstadı kitaptır. Ya haktan alacaksın Hızır gibi ilhamı, emri, İlhamı değil, emri, bizatihi emri. O öyle değilse kitap gelmiştir zaten önünde hazır. Kur'an'dan alacaksın. Kur'an ne diyorsa din odur. Evet. Velilerle nebileri sıradan insanlar gibi görmeyin. Eğer öyle görürsen şeytana uymuş ve onu örnek almış olursun. Çünkü şeytan da meleklerin secde ettiği Adem'i toprak olarak görmüştü. Ben ondan hayırlıyım dedi. Oysa Allah ona kendi ruhundan üflemiş ve soyunu da değerli kılmıştır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Biz Adem'in evlatlarını mübarek kıldık diyor Allah. Eğer şeytanın aklı kadar aşkı da olsaydı iblis durumuna düşmezdi diyor Hazreti Mevlana. Hazreti Ali yüzüne tüküren düşmanını öldürmekten vazgeçti. Buna şaşan düşmanına da şunu dedi. Ben seni önce Allah için öldürecektim. Lakin sen benim yüzüme tükürünce işin şekli değişti. Öfkem kabardı. O öfkeyle seni öldürecek olsaydım kendim için, önce Allah için öldürmüş olacaktım. O zaman Allah için olmayacaktı. Oysa hakkın binasını ancak hakkın emriyle yıkabilirsin. Hak emrettiği için, Allah emrettiği için öldürüyordum seni diyor. Şimdi ben nefsim için öldürecektim. Ben bunun hesabını veremem diyor Allah. Dostun şişesini dostun taşıyla kırmak gerekir. Yani Allah'ın emrettiğini yapacağız. Allah'ın emrettiği neyse onu yapacağız. Yani Allah yapısı olan insan vücudunu ancak kısas veya gaza gibi ilahi emre uygun olarak yıkabilirsin. Yoksa gazaba kapılıp nefsin için öldürürsen günah işlersin. Kendi nefsine karşı zafer kazanamamış olanın düşmanlarına karşı zaferinin hiçbir anlamı yoktur. Zaten kendi nefsini yenmemiş olanın cihadı yoktur. Onun cihadı cihat değil, cinayet olur. Ve Allah katında hesabı sorulur. Çünkü Allah benim yarattığımı bana bırak demiştir. Mesnevi'nin birinci cildinin son bölümleri bu meseleye, yani Allah için iş görmeye ayrılmıştır. Şimdi Mevlana'ya tekrar kulak verelim ve bakalım bu konuda neler diyor. Hazreti Ali çelik kılıç yerine hilim ve merhamet kılıcını çekti ve düşmanı kalbinden vurdu. Boynunu kesecekken kalbini vurdu. O düşman ki Allah'ın hilmetiyle hidayete erdi ve ona can dostu oldu. Bu işte kamber dediğimiz kişi Hazreti Ali. Sen benim canımı bağışladın, ben de sana ömür boyu kölelik yapacağım dedi. Hazreti Ali'nin kölesi oldu. Çünkü böyle insana köle olunur dedi. Hazreti Ali'ye köle olmak cihana sultan olmaktan daha değerlidir, onu da size söyleyeyim. Köle falan deyip de küçük görmeyelim. Bunun üzerine onun akrabalarından 50'ye yakın kişi de aynı gün İslam'a girdiler. Efendim buyurun. Benim buyurun. Evet. Evet, evet, evet, evet. Tamam, ben de 7'de çıkıyorum zaten. 7:25 geçe inşallah oldu. Oldu. Tamam. Hı. Nedir o? Oldu canım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Bekleyen ağabey. Peygamberler de kılıç çeker, cihat ederler. Fakat onların kılıçları hilim ve adalet kılıcıdır. Rahmet ve merhamet kılıcıdır. Maksatları kendilerine yapılan kötülüklerin intikamını almak değildir. Onlar öç almak ve öldürmek için gaza etmezler. İyileri kötülerin şerrinden korumak için, adalet ve asayişi sağlamak için gaza ederler. Hazreti Peygamber fetih günü Kabe avlusunda toplanmış olan Mekkelilere, bugün size eski yaptıklarınızdan dolayı hesap sorulmayacaktır. Bana ve Müslümanlara neler yaptıysanız hepsi affedilmiştir. Hepiniz hür ve serbestsiniz. Şimdi buyurun huzur içinde evlerinize gidiniz demişti. İsteseydi bir emirle hepsini kılıçtan geçirirdi. O bunu yapmadı, yapmazdı. Çünkü rahmet nebisi. Hazreti Ali, ben kemik peşinde koşan bir köpek değilim. Allah'ın aslanıyım. Allah'ın has kulları ölümden korkmazlar demişti. Allah dostu olan sadıklar ölümden korkmazlar. Korkmak şöyle dursun, onu arzu ederler. Çünkü bir an önce sevgiliye kavuşmak isterler. Ölümsüzlük ölümü bize helaldir. Ölümsüzlük ölümü bize helaldir. Azıksızlık da bize nevale ve nimettir. Arifler Allah'tan başka kimseden bir şey beklemezler. Ölüm görünüşte ölüm olsa da manen hayattır. Dünyadan ayrılmak gibi görünse de hakikatte ebedi hayatta veka bulmaktır. Ana kavrindeki çocuk için doğmak anadan ayrılmaktır. Lakin dünyaya geliş onun için yeni bir hayata açılmaktır. Benim ecel tarafına aşkım ve muhabbetim olduğu için kendinizi tehlikeye atmayın şeklindeki ilahi yasak benim hakkımdadır. Çünkü yasak tatlı ve çekici olan şeylere karşı konur. Acı şeylere karşı zaten yasak koymaya gerek var mı? Kabuğu da içi de acı olan bir yemişin kendi tadı zaten yaratılıştan konmuş bir yasaktır. Ölüm yemişi bizim için tatlanmıştır. Onun için o yemiş ham iken acıdır, ham olanlara da acı gelir. Ama olgunlar için tatlıdır. Onları ölü sanmayın, bilakis diridirler ve Rableri katında yedirilirler. Rabbin ikram ettiği bol nimetlerle sevinç içinde yaşarlar. Ali İmran suresi 160. ayet. Benim gibi aşk şehitleri hakkında bu ayet gelmiştir. Kendisi Hazreti Mevlana. Hallaç şöyle demişti: ey benim gerçek dostlarım, beni kınayarak öldürün. Çünkü benim ebedi hayatım ölümümün içindedir. Hazreti Ali kendisini öldürecek olan katiline, Abdurrahman İbni Mülcem'e, korkma ben sana şefaat edeceğim. Ben ruh efendisiyim, beden kölesi değilim. Benim yanımda cismin kıymeti yoktur. Cismim olmasa da ben yiğit oğlu yiğitim. Hançer ve kılıç benim elimdeki çiçektir. Benim için yiğit varsa yoksa Ali'dir buyuruldu. Cisimden gelen kaba kuvveti bu kadar önemsiz gören biri nasıl olur da beylik ve krallık davası besler? Görünüşte iktidar sahibi bir hükümdar olmaya çalıştı Hazreti Ali. Lakin o kendisi için değildi. Vali ve sultan olacaklara yol göstermek, nasıl hüküm vereceklerini öğretmek içindi. Onun çalışması sultanlara asil bir ruh kazandırmak, hilafet ağacına başka bir meyve verdirmek içindi. Ey gafil, Allah dostlarını kendin gibi bilme, onları sıradan insan görme. Yakut da zümrüt de aslında birer taştır ama çakıl taşı değildir. Arifler için hayat da ölüm de birdir. Onlar ölümden korkmazlar. Allah'tan gafil olmaktan, ona uzak kalmaktan korkarlar. Onlar için ölüm karanlık bir kapı değildir. Önlerinde nurlu bir ufuk, arkalarında nurdan bir deniz vardır. O büyük ve aydınlık kapıdan öyle girerler ki, o dar ve karanlık kapı diyor şey, büyük ve karanlık kapıdan diyor Yahya Kemal. Öyle bir şey yok. O büyük ve aydınlık kapıdan öyle girerler ve Tanrı huzuruna öyle varırlar. Onlara şöyle denilir: bugün sevinç günüdür. Coşkuyla sarılın birbirinize. Zafer şarkıları söyleyin ve sevinç içinde girin cennetinize. Fakulü fi ibadî ve dhulî cennetî. Evet, hepinize saygılar, sevgiler, selamlar sunuyorum. İnşallah yeni ders yılında o uzun, aslında bu sohbetler kış sohbetler. Böyle yazın bu sabun. Yani böyle uzun, hatta yasıdan sonra olacak, gece yarısına kadar işte saat 7'den 8'den başlayıp 12'ye 1'e kadar devam ediyorlar. Hazreti Mevlana bazen sabah namazına kadar Hüsamettin Çelebi'yle şey ederlermiş. Yaz günlerde. Sabah namazını kılar öyle bitirirlermiş sohbet. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel tatiller, bereketli günler, hayırlı zamanlar. Allah aşkından, muhabbetinden, peygamber sevgisinden, ehl-i beyt sevgisinden bizleri ayırmasın. İyileri sevmek de iyidir, iyiliktir, ibadettir. Onu size söyleyeyim. Biz zaten oradan yırtacağız. Eğer bağışlanacaksa bu velilere, iyilere duyduğumuz muhabbetten dolayı affola. Yoksa kıldığımız namaz, orucu, ibadet falan fazla bir şey yok. Hele biraz da onlara güvenirsen yandın demektir. Kuddusi biçare hüdadan bile rahmet. Dünya dolusu olsa da amale güven. Ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Müminler yalnız Allah'a güvenirler. Sakın ibadete, hayır hasene, şuna buna güvenip durma. Verene şükret. İlim verdiyse şükret. Servet verdiyse şükret. Sıhhat verdiyse şükret, şükret, şükret. Şükürden kazanacağız. Bir de o iyilere olan muhabbetten kazanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum tekrar. Eyvallah. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde. Merkez Efendi'yi biliyor musun? Merkez Efendi. Tam Merkez Efendi. O Abdi Tekçi Spor Salonu'na giderken sağdaki ilk giriş. Hemen ilk sağ. İlk sağ. Yeni Kapı'ya. Hayır. Şey var. Pazar günü de aynı yerde yine 14'te hain var. Hain-i Şerif var.